Profesör Doktor Ekrem Buruk İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Merhabalar. Merhabalar.
Yeni bir mevsim.
Evet.
Karşılıyoruz. Heyecanlı, hareketli, enerjik, biraz alerjik.
Biraz alerjik, biraz yorgun.
Yorgun,
yani
evet.
Yani enerji insanın hissiyatında var. Oh, bahar geldi. Beyim evde durulmaz diyor eski şairin dediği gibi. Fakat fizik öyle demiyor. Biyoloji biliyorsunuz insanın kıştan bahara geçişte adapte olamıyor hemen. Yani
hissiyat, bayağı sarsıyor değil mi?
Hissiyat biraz önceden gidiyor. Biyoloji arkadan geliyor. İnsan sarsılıyor. Vaka şimdi kış bahara yaza karıştı. Artık yani kış mı geçirdik? Belli değil. Yaz mı geçiriyoruz belli değil.
Serin bir sonbahar gibi geçiyor sanki,
evet,
değil mi?
Veya,
bazı mevsimler ya da bazen tam tersi,
evet,
çok soğuk oluyor.
Evet, veya bahar var mı? Geçenlerde mesela bir gün, siz de hatırlarsınız, aynı günde dört mevsimi yaşadık. Yani kışı, sonbaharı, ilkbaharı ve yazı yaşadık. Yani sabah paltoyla çıktık.
Neden?
Yağmur, fırtına, arkasından serin bir rüzgar ve nihayet öyle güneş açtı ki ceketinizi bile çıkartmak mecburiyetinde kaldınız. Bu bir günde. Tabii biraz İstanbul'un ve İstanbul'un paralel dairesindeki memleketlerde, Lizbon gibi falan yaşanan bir hava, ama en çok İstanbul'da yaşanan bir hava. Ama doğru düz kış da olmayınca baharında bir çok fazla farkına varamıyorsunuz. Onu nereden anlıyorsunuz baharın geldiğini? Baharların açmasından, badem ağaçlarının çiçek açmasından, tabiattan anlıyorsunuz. Fakat şöyle bir husus da var. İstanbul'un baharı yoktur. Yani hemen yaz geliverir. Daha doğrusu şöyle olur. Havalar bir türlü ısınmaz. Yağmur, fırtına, rüzgar hiç dinmez. Bir yandan baharlar açar. Siz onlara üzülürsünüz. Eyvah, bunun arkası don. Bunlar donacak dersiniz. Derken bir sıcak bastırır. Hani nerede ilkbahar? Ama buna mukabil İstanbul'un çok uzun, çok tumturaklı, çok tantanalı bir sonbaharı vardır.
Hmm.
Yani adıyla sanıyla sonbahar İstanbul'da
bitmek
yaşanır.
Bitmek bilmeyen.
Ama mesela Ankara'ya gittiğiniz zaman orada dört mevsimi adeta ders kitaplarında okutulan hani 21'inden 21'ine gibi yaşarsınız.
Çizgileri
yani
belli.
21 Aralık'ta hakikaten kış başlar, 21 Mart'ta hakikaten bahar gelir. Kara ikliminin böyle bir hususiyeti var. Meteoroloji raporlarını çok fazla yanıltmaz kara iklimi. Ama Akdeniz iklimi, hele hele İstanbul gibi Halic'i, Boğaz'ı, Körfez'i, tepeleri, yukarıda ormanları, aşağıda efendim denizi olan bir yerde hava tahmini biraz hayal oluyor. Onun için insanlar bahara girdik mi girmedik mi münakaşa de dursunlar, yaz geliveriyor.
Eskiden de böyleydi herhalde.
Eskiden
değil
de
mi?
Böyle, evet.
Şimdi kış şimdiki şartlarda bile zor. Eskiden evlerin ısınması zor, ulaşım meselesi ciddi bir problem, kalabalık aileler, hani herkes bir yerde bir odada toplansa bile yatmak için başka odalara geçmek zorundasınız. Böyle bir ortamda kışın bittiğine herhalde çok sevinirlerdi
kış
eskiler.
Kış meşakkatli idi eskiden. Hakikaten meşakkatliydi. Yani şimdiki insanların anlayamayacağı kadar meşakkatliydi. Tabii ki bu meşakkatin de kendine göre belki tatlı tarafları vardır. Nitekim daha önceki programlarda biz kış eğlencelerini, kış hayatından bahsediyoruz. Kış müminin baharıdır demişler, kış mevsimi. Yani geceler uzun olduğu için ibadetle veya tefekkürle veya muhabbetle, sosyalleşmeyle, şimdiki tabirle vakit geçirebilir, vakit bulabilir. Ama kış meşakkatlidir hakikaten. Onun için insanlar eskiden baharın gelmesini dört gözle beklerler. Bahara dair en küçük bir emare, en küçük bir alamet eskileri coşturur. En çok şiir, edebiyat mahsulü bahar hakkındadır. Şarkılar, türküler, şiirler bahar hakkındadır. Romanların, hikayelerin en çok tasvir ettiği mevsim bahar mevsimidir. Bu biraz da tabii insanları, sizin de işaret ettiğiniz gibi, insan psikolojisinin değişmesiyle alakalıdır. Yani romanlar, hikayeler, şiirler biliyorsunuz insan psikolojisini tasvir eden
uzun
eserlerdir.
Uzun bir kışta herhalde onun da hasretini çekiyor olabilirler.
Evet.
Belki kışın yazılıyordu,
evet,
daha çok.
Evet, kasvetli. Doğru. Doğru. Onun da tesiri var. Yani hayırlısı bir bahar gelse, evet, onun hasretiyle, doğru. Bunun da tesiri var. Ama bahar ciddi bir hasrettir eski insanlarda. Şimdi bir cemreler var, daha önce de zaman zaman bahsediyoruz. Bu cemrelerin düşüşü, ki bunlar biliyorsunuz kışın en şiddetli zamanlarında düşerler. Onun için siz cemre ile bahar arasında bir irtibat kuramazsınız. Hele cemre ateş yumağı demektir. Hay Allah Allah dersiniz, bu soğukta, bu karda, bu kışta
nereye
ne ateş yumağı,
acaba?
Nereye düştü acaba? Ama işte önce havaya düşer, sonra suya düşer, sonra toprağa düşer. Ondan sonra ciddi bir şekilde arz küresinde ısınma emareleri ve alametleri başlar. O zaman siz bu sözün boşuna olmadığını anlarsınız. Bir şeyin tabii fiziki hadisenin tesiri hemen hasıl olmaz. Yani kahveyle suyu ocağa koyduğunuz zaman hemen kahve olmuyor. Bir müddet pişirmeniz lazım. pişirdikten sonra kahve oluyor. Aynı o şekilde cemrelerin düşmesinden sonra. Zaten bahar hevesleri, bahar lafları cemrelerle başlar. Cemrelerin düşmesini insanlar birbirine müjdelerler. Dışarıda isterse bir metre kar olsun, cemre düştü komşu diye birbirlerine müjdeler. Bu artık kaçınılmaz.
Bu bir umut aslında,
evet,
değil mi?
Kaçınılmaz istikbal, yani ümidi ifade ediyor. Bahar geliyor, önümüz bahar. Ne olursa olsun önümüz bahar. Zaten Şubat ayı kararsız bir aydır. Yarısı yaz, yarısı kış derler. Aynısını Ağustos için de söylerler. Veya ağlasan da yaz, kış, gülsen de yaz derler Şubat için. Ama Mart yapacağını yapar. Ama artık bunlar da boşunadır. Tıpkı pastırma yazı gibi. Şimdi yazın hevesi kursağında kalan insanlar pastırma yazına çok alaka gösterirler. Yine hikayeler, romanlarda pastırma yazı çok tasvir edilir, yazdan çok. Çünkü pastırma yazı yazın son perdesidir. Arkası kıştır, herkes bilir ki bitiyor artık.
Köprüden önce son çıkış.
Evet, ama işte onun için çok kıymetlidir. Onun için çok kıymetlidir. Aynı o şekilde Mart ayı da ne kadar soğuk yaparsa yapsın herkes bilir ki bunun arkası bahardır, yazdır. Onun için çok fazla insana tesir etmez Mart. Yani kara kış zemheri insanı mahveder ama Mart'ın soğuğu bazen kara kıştan ve zemheriden daha şiddetli olur. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır sözü boşuna değildir. Buna rağmen insanlar buna aldırmazlar ve baharın gelişini beklerler. Ve havanın ilk ısınmasıyla, güneşin açmasıyla da insanlar üzerlerindeki kalın eşyaları çıkartırlar, pencereleri açarlar, sobalarını söndürürler. Halbuki bizde bir söz vardır, havaya göre değil mevsime göre giyininiz. Onun için baharın ilk ışıkları hastalıkları da beraberinde getirir. Mevsim geçişi hastalıkları derler. En çok hastalık kışın olmaz. Yazında olmaz. Bu ilkbahar geçişinde olur. Kıştan ilkbahara geçiş. O da hem bir intibaksızlık hem de insanların tedbirsizce soğuğa ve cereyana çıkmasıyla izah edilen bir hususiyettir.
Bizim bulunduğumuz yer için insanların bünyesi de aslında biraz alerjik. Eski İstanbul'da da öyle daha narin, daha böyle bir kapalı yaşamış, dışarıyla ilk temasında öksüren, aksıran, hapşıran insanlar herhalde, değil mi?
Doğru, yağmurdan, gök gürültüsünden korkan, şimşekten korkan insanlar bunlar. Haklısınız, ömründe mesela boğazdan karşıya geçmeyen, yani deniz seyahatinden korktuğu için insanlar yaşamış İstanbul'da. Bu aslında bütün başşehir halkları için caridir. Başşehirlerde oturan insanlar narin olurlar, çıt kırıldım olurlar. O biraz daha asırların imparatorluk ananesinin süzülmüş bir halkını temsil eder. Biraz dalga geçilse, alaya alınsa bile bu böyledir. İstanbul için de cari. Rutubetlidir İstanbul. İklim itibariyle yaşaması meşakkatlidir. Ve burada yaşayan insanlar da belki bu meşakkate ayak uydurabilmek için biraz narin ve nazenin davranmışlardır. Onun için hep İstanbullular çıt kırıldım olarak tasvir edilir ki hakikat payı büyüktür. Bir de buna zamanımızın getirdiği problemleri ekleyin. Mesela alerji eskiden bu kadar yaygın değildi. Yani geçenlerde bir yerde okudum, diş dolgusu diş çürüğü diyor. Çok eskiden yoktu. Karbonhidrat tüketiminin artmasıyla diyor bunlar arttı. Doğrudur. Aynı şekilde alerjik bünyelerde gerek insanların asırlarca yaşadığı mıntıkadan uzakta bir mıntıkaya yerleşiyorsunuz. Yani atalarınızın asırlarca yaşadığı, artık bünyenizin adapte olduğu bir yerden başka bir yere gidiyorsunuz. Bu muhtemelen birkaç nesil bir problem meydana getiriyor. Bu alerjik bünyeleri kastediyorum. Yine aynı şekilde rutubet, mikrop ve kullanılan yeni moda eşyalarda bu alerjen bünyeyi tetikliyor. Buna bir de bahar ilave edilecek. Bahar zaten alerjik bir mevsimdir. İnsanların yaşaması bir hayli güçleşiyor. Onun için siz o şairlerin baharı karşılamak için şiirler yazıp coştuğuna bakmayın. Pek çok insan baharın gelişini elinde mendil hapşırarak, gözleri sulanarak aygın baygın karşılar. Bahar yorgunluğunun bir sebebi de belki bu alerjen, evet, bünyelerdir. Onun için çok kimse baharın geldiğini anlamaz bile. Bu perişan halde kışa benzemeyen, yaza benzemeyen hastalıkla cebelleşerek geçirir.
Şimdi biz bugünden belki geçmişe biraz bakacağız. Her tarafa çiçekler ekildiğini görüyoruz. İstanbul şehirlerin genelinde, böyle sadece İstanbul için söylemeyelim. Seviyorlar belediyeler, bunu bir hizmet olarak görüyorlar. Evlerde de öyle. Şimdi herkesin gözü çiçek satılan yerlerde. Yeni birkaç fide almak, yeni bir iki belki ağaç fidanı ekmek. Herkes bununla ilgileniyor. Bu eskiden de var mıydı? Eskiden mesela bahar geldiğinde bahçelerde, balkonlarda, bilmiyorum var mıydı balkonlarda teras alışkanlığı, ama eski İstanbul'u gezenler hep İstanbul'da evlerden, pencerelerden sarkan çiçeklerden bahsediyor.
Evet, şimdi zaten baharın gelişinin alameti, hatta baharın alameti farikası zaten tabiatın yeşermesi. Kurumuş ağaçlar yeşeriyor. Ortalık, toprak yemyeşil oluyor otlarla ve bu otların içinde yabani çiçeklerle. Biliyorsunuz kır hayatı budur, bahar budur. Bahar böyle tasvir edilir. Bununla beraber tabii ki İstanbul halkı çiçeği sever her zaman. Hatta Osmanlı halkı çiçeği sever. Biz mezar taşlarına bile çiçek koymuşuz. Hatta vaktiyle kelli ferli adamlar sarıklarına çiçek eklemişler. Hatta pek çok padişah kaftanında bile biz çiçek motifleri görüyoruz. Yani bugün giyse bir insanın yadırganacak motifler padişahların kaftanlarında vardır. En çok lale ve karanfil. Bunlar eski zaman kıyafetlerinin en çok rastlanan
cam süslemelerinde en fazla çiçek mutlaka.
Çiçek çok sevilir. Çiçek tabii ilahi güzelliğin bir tecellisidir. Yani bir otun üzerinde bakmaya kıyamadığınız renkte mis gibi kokan bir bitki. Elbette ki insanın aklı ukulü duruyor. Eski İstanbullular çiçeği sevmişler. Sadece İstanbullular değil, Anadolu ve Rumeli halkında da böyledir. Çiçeksiz ev yoktur. Bunun da mevsimi bahardır. Bahar geldi mi evlerdeki en hummalı faaliyet, bahçe varsa bahçenin, değilse pencere önündeki saksıların çiçekle donatılmasıdır. Ağaç varsa zaten ağaç yeşerir. Ama çiçeklerin her bahar tekrar ekilmesi icap eder. Zaten havanın biraz ılımanlaşmasıyla Mart, Şubat aylarında çiçek tohumları zaten ekilmiştir. Ondan sonra kolay kolay don olmayacağı için onlar işte bu Nisan, bahar aylarında yavaş yavaş yeşillenir ve kısa bir zaman sonra çiçek açarlar. Onun için belki çok erken değil ama, çünkü hava serin gider, çok erken değil ama İstanbul baharlarında alamet her tarafın çiçek olmasıdır. Zaten İstanbul'un bir milli çiçeği var, Erguvan, biliyorsunuz. O bahar aylarında belli bir mevsimde, çok da uzun sürmeyen bir mevsimde İstanbul bahçelerini ve boğazın arkasındaki koruları süsler. Bu yeşilin içinde İstanbul'a mahsus bir renk meydana getirir bu Erguvan.
Zaten İstanbul rengi
öyle bir sembol olmuştur ki, evet, İstanbul'un rengi olmuştur ki, İstanbul'u nasıl tasvir ederseniz dendiği zaman Erguvan rengi hakikaten çok yakışıyor. İstanbul tarihini bilenler, İstanbul'un sosyal dokusunu bilenler de Erguvan rengini şöyle biraz derin düşündükleri zaman İstanbul'a çok yakıştırıyorlar.
Renk bilimi açısından Erguvan'ın düşüncenin rengi olduğu ifade ediliyor. Evet. Sofistike bir renktir.
Öyle bir renk. Yani tam İstanbul'u karşılıyor. Bizans imparatorlarının da zaten alameti buydu. Hanedan rengiydi, Erguvan rengi. Hanedandan başka kimse giyemezdi. Bazı filmlerde hatta imparatoru böyle Erguvan rengi peleriniyle ve ayakkabılarıyla tasvir ederler. Hatta İstanbul'un fethi sırasında elinde kılıç Ayvansaray sularında, surlarında çarpışan son Bizans imparatoru Konstantinos da ölüler arasında Erguvan rengi ayakkabısıyla tanınmış ve Fatih Sultan Mehmet bu kahraman düşmanı takdir etmiş ve usulüne uygun bir şekilde cenaze merasimiyle defnedilmesine izin vermişti.
Tabii bu arada çok zor elde edilen bir renkten bahsediyoruz. Erguvan rengi, renkle ilgilenenler bilirler. Gerçek Erguvan rengi bir canlının kabuğundan elde ediliyor. Dolayısıyla
Hazreti İsa'nın ve daha ziyade Hazreti Meryem'in Orta Çağ Rönesans, daha doğrusu tablolarında hep Erguvan rengiyle tasvir edildiğini görüyoruz. Ve ondan dolayı da zaten Ortodokslarda Erguvan renge çok kıymet verilir. Katolikler de aynı şekilde, biliyorsunuz, Papa'nın pek çok elbisesinde Erguvan rengi kullanılıyor. İlahi açılar bu Erguvan renginin aslında Hazreti İsa'nın kanını sembolize ettiğini söylerler. Ondan dolayı Erguvan renginin kullanıldığını söylerler. İse de hakikat sizin söylediğiniz gibidir. Erguvan rengi en zor ve en masraflı elde edilen renktir. Şimdiki gibi kimyevi düşünmeyin. Yani en zor elde edilen renk Erguvan, sonra mavi, sonra kırmızıdır. Bu renkler onun için çok masraflıdır. Ve yüksek şahsiyetler, kıymetli şahsiyetler tablolarda eğer mavi, kırmızı, hele Erguvanlı bir elbiseli bir kadın veya bir adam gördüyseniz bilin ki o çok zengin bir adamdır. Ve ressama iyi bir ödeme yapmıştır. Evet, kilisede ondan dolayı hep mukaddes şahsiyetlerin, ez cümle Hazreti Meryem'in Erguvan renginde resmedilmesini ister. İstanbul zaten Hazreti Meryem'e adanmış bir şehirdir kurulurken. Yani Hazreti Meryem, Erguvan çiçeği, Erguvan rengi, bu da enteresan bir tarihi
kesişme
meydana getiriyor. Çiçek her yerde zaten İstanbul'da. İstanbul'a baktığınız zaman baharda kendiliğinden Hüdayi Nabit, eski tabirle, bitmiş çiçekler görürsünüz ki bunların içinde sizi en çok cezbeden Erguvan'dır. Sadece Erguvan değil, hemen her bahçede, her parkta yol kenarında rastlayacağınız leylaklar. Leylak erguvana benzer, rengi biraz farklı biliyorsunuz. Kokusu hoş. Erguvan kokmaz, bu çok daha güzel kokar. Mutlaka her yerde leylağa rastlarsınız. Daha dayanıklıdır.
Uzun daha zaman uzun süre kalır.
Kalır. Ondan sonra zahmetli bir çiçek olmakla beraber kokusunu çok sevdikleri için hanım eli hemen hemen her evde İstanbul'da kullanılan
eski bahçelerde
mutlaka vardır. Çok zahmetlidir. Hakikaten hanım elidir. Yani zahmetlidir. Yanında yöresinde ot olmayacak, başka bir şeye değmeyecek. Bakımına çok dikkat edeceksiniz. Yani yabani mesela mor salkım öyle değildir. Mor salkım İstanbul'un yine çok rastlanan çiçeklerindendir. İnanılmaz arsızdır. Bir yere bir fide eskaza düşse her tarafı sarar. Bu sebeple çok sevilir, çok tutulur. Pratiktir, kolaydır, ucuzdur, rahattır, güzel kokar.
Rengi de güzel.
Rengi çok hoştur. Evet. Ve İstanbul'daki evlerde en çok rastlanan mor salkımdır ki zaten Halide Edip'in bir mor salkımlı ev romanına da isim vermiştir. Biraz arı çektiği için hoşlanılmaz. Ama aynı şey tabii hanım eli için de caridir. Paşa borazanı son zamanlarda İstanbul'da adet olmakla beraber kırmızı kokmayan ama o da aynı şekilde çok arsız, yeşil yaprakları çok koyu ve mor salkımdan farkı biraz daha dayanıklı, çiçeği biraz daha fazla, biraz daha göz alıcı. Çok çeşitli isimler vermiş İstanbullular bu çiçeğe. İstanbul'da bunları görürsünüz. Ama bir de baharla beraber, zaten bunlar baharla beraber yavaş yavaş yeşerir, ardından çiçeklenir. Yasemin. Hiç vazgeçilmez. Onun da iki cinsi vardır. Yaseminin şöyle bir iyiliği var. Bir bahar yasemini vardır. Kokmaz. Çünkü baharda zaten kokuya çok ihtiyaç olmaz. Zaten her taraf kokuyor. Sarı yasemin. Arkasından yaz yasemini. Beyaz. Çok narin. Çok yani çıt kırıldım bir çiçektir. Ama mis gibi kokar. Kokusu yedi mahalleyi tutar. Bunlar İstanbul evlerinin, bahçesi olan evlerin mutlaka olmazsa olmaz çiçekleridir.
Saat çiçeği vardı eskiden.
Yani hiçbiri kalmadı şimdi.
Evet, ben eskiden mesela okula giderken işte bahçe duvarlarından, eskiden bahçe duvarları vardı. Evet. Şimdi onlar da yok.
Onlar da yok.
Bahçe duvarlarından baharla beraber artık çalı gibi olmuş sarmaşıkların yeşerdiğini görürdük. İşte ne bileyim gül çıkardı mesela, sarmaşık gül. Daha çok hanım eli çıkardı. Ama saat çiçeği çok görürdük ve çok da böyle enteresandı görüntü itibariyle. Çok uzun zamandır diyebilirim ki kalmadı. Saat çiçeği görmedim.
O tür evler kalmadı. Bahçe duvarları zaten kalmadı. Bu sarmaşık türü çiçekler biraz arsız olduğu için, bakımı zor olduğu için devamlı budamak kesmek icap ediyor, asmak icap ediyor, sarıyor. Onun için çok fazla artık rağbet görmüyor. Daha neredeyse suni sarmaşıklarla bu
çimler bile öyle değil mi?
Çimler bile şimdi suni metreyle. Getiriyorum seriye metreyle. Herkesin baharın çiçek furyasına düştüğünü görürdük. Bahçesinde mutlaka herkesin bir çiçek tarhı vardır. Mevsim çiçeklerini oraya gelir. İstanbul'da mesela menekşeyi çok severler, karanfili çok severler. Aslan ağzını çok severler. İstanbul'un bunlar hem de çok kolay yetişen
küpe
çiçeğini çok severler.
Elma
İstanbul'un neredeyse bunlar çok rastlanan çiçekleridir. Her yerde alışılmış çiçekleridir. Bir de tabii bu işe meraklı olanlar vardır. Meraklı olanlar çeşitli çiçekler bulurlar. Bakanlar bu çiçek nedir diye hayret ederler. Daha öteye gider, bunları birbirleriyle hibritlerler. O işin öte yönü. Zaten biz bir devre lale devri adını verdirmiş insanlarız.
Aslında onu ayrıca konuşacağız. Lale, lalenin renkleri, onu elde etmek için yapılanlar ama bir parçacık, bir dal alayım evime götüreyim diye insanların birbirinin kapısında kaldığını, birilerinin diğerine vermediğini.
Evet, bir zamanlar bahsediyoruz.
Değil mi? Öyle bir hikayeler anlatılır.
Bahçesi yok. Öyle evler de var. O evlerin de mutlaka penceresi var. O dışarıya çıkmış cumbalı, şahnişli evlerin pencerenin önündeki kafes vardır. Kafesin önünde mutlaka çiçek olur. Bu tenekelerimize gelişi sonradır. Ondan önce topraktan saksılar olurdu. Tenekeler gelince bunların yerini tenekeler aldı. O tenekeler çirkin olmakla beraber İstanbul evlerine gene bir hava verirdi yani üstündeki çiçeklerle. Mutlaka çiçek ekerlerdi. Ben İstanbullu olup da çiçek sevmeyen, bahar geldiği zaman penceresinin önüne 2-3 tane çiçek ekmeyen bir insan tanımadım. Eskilerden bahsediyorum. Yani bu gayet tabii karşılanmış bir şeydi.
Şimdikileri İstanbullu demek de galiba.
Yanlış, çünkü şimdikiler olur. Çiçeği sevmiyorlar. Evet. Çiçek istemiyorlar. Şimdikilerin çiçekten anladığı muayyen günlerde biraz erkeklerin kadınlara, işte çocukların öğretmenlerine verdiği ruhsuz, yapmacık, böyle etrafı telefonla kaplanmış çiçekler. Eskiler onu yani ciddiye almazlardı.
Plastik çiçek görseydi acaba eskiler ne
yaparlardı? Ne yaparlardı, evet. Yani bunu tabisini kullanmak, koymak bu kadar mümkünken plastik çiçek niçin insanlar evlerine koyar? Mesela Türkiye'de her semtte bir pazar vardır. Bu semt pazarlarında çok şükür çiçekçiler var. bu çiçekçiler mevsim çiçeklerini getiriyorlar. Çok ucuz fiyata burada çiçek satıyorlar. 5 liraya, 10 liraya, 15-20 liraya gayet güzel saksı çiçekleri almanız mümkün. Haftada 2 tane alsanız 15 gün evinizin iki yerini şenlendirir. Bunu yapmak dururken o gösterişi bile çok güzel olmayan yapma çiçeklerin evin her tarafında, hem de kelli felli evlerin, hani mütevazı evlerde, hadi anlarız da, kelli felli evlerde istihdam edilmesi doğrusu insanın aklını alacağı bir şey değil. Hele hele İstanbullular için, hele hele Osmanlı bakiyesi bir halk için doğrusu yadırganacak bir husus.
Bu evlerin şöyle enteresan bir özelliği var. Televizyon, üstünde örtü, onun üzerinde plastik çiçek.
Plastik çiçek, evet.
Karikatürlerde
maalesef
hep böyle anlatılıyor.
Tabii yani televizyon olunca teknolojik bir madde, elbette ki çiçeğin de teknolojik
olması icap ediyor.
Halbuki çiçek evde bir canlıdır. Eve bir renk katar. Şimdi diyorlar ya, bir enerji verir. Onunla meşgul olmak, ona su vermek, bakmak bile insan için bir terapidir. Bir de eskiler biraz da zevk için yaşarlardı. Çiçeği seyretmek insan için ciddi bir huzur menşeidir. Çünkü güzeldir çiçek. Evet. Güzele bakmak sevaptır. Bu onun bunun karısına kızına bakmak demek değil. Güzel olan şeyleri seyretmek demek. Akarsu ve yeşillik, bu 3 şey insanın gözlerine sürur verir. Çiçekte hem güzellik var, hem yeşillik var.
Tabii eski insanlar bunu biraz daha yaşayabilmek için özellikle büyük şehirde Suri içinde küçücük evlerden çıkıp kırlara da
baharın en mühim hususiyetlerinden bir tanesi. İşte zaten şiirde de geçiyor. Bahar oldu beyim evde durulmaz. Bu mevsimde çemen zare doyulmaz. Mesirelere çıkmaktır. 3 ay en az. En az 3 ay, belki 4 ay eve kapanmış olan İstanbulluların ve diğer şehir halklarının bahar artık dışarı çıktıkları bir gündür. Güneş içeri çingen dışarı diye Anadolu'da bir tabir vardır. En önce güneşi görür görmez dışarıya çıkmaya cesaret edenler çingenelerdir. Çünkü onlar tabiatın her şeyine alışıktırlar.
Bir de onu bekliyorlar
onu
zaten.
Onu bekliyorlar. Ama İstanbul halkı da havalar biraz ısındığı zaman kararlaştırır, planlarlar ve mesireye başlarlar. Her hafta İstanbul halkı hemen hemen, bazen 15'te bir, bazen ayda bir, ama çoğu her hafta bayağı ciddi bir şekilde mesireye giderler. Mesireye gitme, sabahtan yakın bir su kenarı veya çayıra konmak, orada yiyip içmek, oynamak, eğlenmek ve sonra evine dönmekten ibarettir. Bu o kadar ki zaptiye tarafından da nizama alınmıştır. Polisler, zaptiyeler teftiş ederler. Burada asayişin teminini sağlarlar. Ve belli zamanlarda, akşam olduğu zaman da herkesin usulüne uygun bir şekilde eve dönmelerine yardımcı olurlar.
Şimdi bugünle karşılaştırdığımızda şimdi çok ciddi bir karmaşa yaşanıyor. İnsanlar belki de evlerine en yakın yeşilliğe kendilerini atıyorlar. Eskiden böyle değilmiş. Eskiden insanlar mesireye gitmek için bir emek verirlermiş ve başkalarının hayatını da pek olumsuz etkilemezlermiş diye düşünüyorum. Çünkü gittikleri yer zaten bir mesire yeri. Hani orada yol boyunca yaşanabilecek belki trafikle ilgili sorunlar olabilir. Ama şimdi şehir içini kilitlemiş durumdalar.
Doğru.
Herkes mesela mangal yapma derdinde. Eskiden de böyle miydi? Sever miydik mangal yapmayı?
Şimdi mesela kağıthane, çırpıcı, kuş dili, efendim bunlar Beykoz mesireleri. Herkesin evine yakın mesirelerdir. Mesireye gitmeden önce 2 günlerde hazırlık yapılır. Hatta bazıları mesireye davet edilir. Mesire için hazırlıklar, işte serilecek kilimden tutun da ip atlanacaksa ipe kadar tedarik edilir. Ama en mühimi yiyeceklerdir. Bu mangal hevesi bu millete nereden geldi? Doğrusu hayrete şayandır. Eskiler hele hele umumi yerlerde asla mangal yakmazlar. Bir, mangal çirkin bir koku neşreder. İkincisi, orada kızaran etler başkalarının iştahını çeker. Hı hı. Eski İstanbullu bir şey yiyecek, başkasının gözü önünde. Eski İstanbul'u su içerken başını öbür tarafa çeviren insandır. Mangal yapacak, herkes o kokuyu duyacak. Bu mümkün değil. Efendim herkes yakıyorsa o da şey
ama
değil.
Ama şimdi yaptığınız yer trafiğin geçtiği yer. Yani
herkes hele hele meydanda, deniz kenarında mis gibi yeşillik, çiçek kokuları veya deniz havasının teneffüs edileceği bir yerde siz mangal yakarsanız bu hem kendinize kötülük hem başkasına kötülük. Yani bu bir cinayet, sizin için de intihardır. Peki eskiler mesirelerde ne yerlerdi? Hı hı. Aç mı duruyorlardı? Hayır. Yalancı dolma. Mesirenin en birinci yiyeceği yalancı dolmadır. Nedir yalancı dolma? Biber ve yaprak sarmasının zeytinyağlısıdır. Hı hı. Başka börek, envai çeşitli börek, çörek, kahvaltılıklar, bunlar götürülür. Eskiden böyle çay yok. Mesirelerde kahve de içilmez. Çünkü orada kahveler vardır. Kahve orada gider içersiniz. Her mesirede vardır. Yanlarında meyve suyu götürürler. Şerbet götürürler. O zamanki içecekler bunlar. Ve karınlarını gayet güzel yani doyururlar.
Yani ısınmaya ihtiyaç duyacak, ateşe ihtiyaç duyacak, hiçbir şey götürmüyor.
O bir şey olmaz, ateş yakılmaz mesirede. Akıl alacak iş değil. Mesirede ateş yaktığın zaman üstü milleti mahveder, altı çimenleri mahveder. Yani bu akıl kârı bir şey değil.
Ama maalesef şimdi artık insanlar...
Şimdi efendim refüjde yol dönüyor. Orada bir çimenlik var. Orada insanlar mangal yapıyorlar. Deniz kenarı.
Egzoz gazı yetmiyormuş gibi bir
evet, de. Evet. Deniz kenarı seyredeceksiniz. Mangaldan göz gözü görmüyor. En güzelin parka gidiyorsunuz, mangaldan göz gözü görme. İğrenç kokular. Milletin şimdi boğaz şişesi çok kötü oldu. Bu inanılmaz bir görgüsüzlüktür. İnanılmaz bir mangandadır. Evet, mangal eti çok güzeldir. Bunu kimse inkar edemez. Yani kızartma et hiçbir şeye benzemez. Et ızgara. Ama bunun için gavur evinde barbekü yapmış. Dumana bağlamış vacaya. Hiç kimse kokusundan müteessir olmaz. Evine bir tane yaparsın. Apartmansa içine değilse dışına. Burada pişirirsin. Yapacak bir şey yok. Efendim ben dışarıda mangal yakmak hem kul hakkına giriyor hem de inanılmaz çirkin bir manzara hasıl ediyor. Hele hele İstanbul gibi çok sıkışık olan bir yerde, umumi bir yerde, şehirler arası bir yerde, koca bir ormanda veya koca bir yerde yaparsınız. Kimse size bir şey demez.
Orada da yangın sebebi oluyor.
Orada da yangına sebebiyet veriyor.
Ciddi anlamda evet. Böyle bir, şimdi onu da soracağım. Mesela bahar, her taraf yemyeşil. İşte eski İstanbul'dan konuşalım, Mesire'ye gitmişler. Mesire sonrasında o yeri
temizlerler.
Temizlemek gibi bir alışkanlıkları var mı?
Temizlerler çünkü zaptiyeler. Şimdi efendim Mesire sabahleyin önceden ayarlanır. Yiyecekler denklere konulur. Tepsi şeylere, sepetlere. Tabii gidilecek yerde oturulacak uzun zaman şilteler, kilimler ilahir alınır. Bunlar koçu arabalarına. Yani öküzlerin çektiği koçu arabaları vardır. İstanbul'da ekseri yük taşımak için kullanılır. Veya tek arabalara, yaysız at arabalarına veya yaylılara zenginse adam doldurulur. İnsanlar da binerler ve Mesire'ye giderler sabahtan, kuşluk vakti. Önce biraz dinlenilir, istirahat edilir. Ondan sonra yeme faslı başlar. Bizim halkımız yemeği sever malum. Yerler. Ondan sonra gene dinlenme, eğlenme, biraz daha yeme ve akşam üzeri dönüş. Şimdi bu Mesire yerlerinde çeşitli zabıta vakaları olabilir. Hırsızlık, çapkınlık, etrafı kirletme, başkalarını rahatsız etme. Bunun için zaptiyeler bu mesirelerde resmi ve sivil olarak dolaşırlar. Biraz Osmanlı'nın son zamanlarından bahsediyorum. Sultanahmet devrinde böyleydi. Eğer bir kavga, bir dövüş, başkasını rahatsız eden bir hal varsa bu zaptiye o kişileri ikaz eder. İkaza mutavaat etmezlerse, uymazlarsa derdest eder ve onları oradan çıkarır. Onun için bir de tabii zaten eski İstanbul terbiyesinde başkasını rahatsız etmek falan pek zaten mevzu bahis değil. Dikkat edilir. Bir de Sultanahmet devrinin bir kendine mahsus bir insanların bir tedirgin hali var. Aman aman ne olur ne olmaz. Bundan dolayı her şey usulüne uygun yürür. Akşama doğru hava kararmadan herkesin evine gitmesi lazım ya. Çünkü hava karardığı zaman mesela hiç kimse kalamaz, yasak. Zaptiyeler hava kararmadan önce arada dolaşarak mesire zamanının bittiğini haber verir. Zaten çok kişi dönmüş olur. Çünkü akşamleyin biliyorsunuz baharın serinlik çöker. Serinlikte hiçbir İstanbullu kalmaz. Tek tük kalanlar olursa da zaptiyeler onları ikaz eder. Onlar da tasını tarağını toplarlar. Topladıktan sonra eğer geride bir şey bırakmışlarsa zaptiye bunları ikaz eder. Olmaz ya, bunları toplamalarını ihtar eder ve bunlar toplanır. Dolayısıyla mesire yerinde millet kalktıktan sonra burada bugün pek çok aile oturdu, yedi içti, ip salladı pek denmez. Denmez. Su kenarı da olduğu için yani temizlik. Ondan sonra gene koçu arabaları veya eğer kağıthane gibi birisi kayıklarla dönüş başlar. Ha, bu mesireye gidiş geliş de bazen eğer topluysa bir eğlence vesilesidir. İşte türküler, maniler söylerler, efendim okkabazla oynarlar, kayıklarda da böyle. Bunlara da yine polisler nezaret eder. Bu kayıkların önünde bir polis kayığı gider, bir de arkasında gider. Koç arabalarının önünde bir polis arabası gider. Yani devamlı cemiyette bir problem çıkmaması için tedbir alırlar.
Şimdiki gibi böyle mangallar olsa demek ki
o İstanbul halkının tasavvur edeceği
ciddi anlamda problem çıkardı. Doğru. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.
Hafta için tekrar görüşmek üzere.
İnşallah, hoşça kalın.